Ayrım 7. Sürü. Frank Schätzing. Sayfa 73. 23 Mart. Trondheim, Norveç. Sigur Johansson irkilerek uyanıp el yordamıyla çalar saati aradı. Sonra çalanın telefonu olduğunu fark etti. Gözlerini ovuşturup söverken yatakta doğruldu ama dengesi onu yarı yolda bıraktı ve tekrar yatağa düştü. Başı dönüyordu. Bir önceki geceyi hatırlamaya çalıştı. Birkaç öğrenci ve iş arkadaşıyla geç saatlere kadar içmişti. Aslında niyetleri sadece eski kasaba köprüsü Gamle Bibro'dan çok da uzakta olmayan bir rıhtım ambarından bozma restoran Hafruen'de akşam yemeği yemekti. Restoran muhteşem bir deniz mahsulleri menüsüne sahipti ve çok iyi birkaç şarabı vardı. Gerçekten mükemmel şaraplar diye hatırladı. Pencere kenarındaki masalarından akıntıyı gösteren mendirekleri ve küçük tekneleriyle Nid nehrini görüyorlardı ve nehrin tembelce yakındaki Trondheim fiyorduna akmasını seyretmişlerdi. Birileri fıkra anlatmaya başlamış, sonra da Johansson restoran sahibiyle paha biçilmez yıllandırılmış şarapları incelemeye rutubetli şarap mahzenine inmişti. İçini çekti. 56 yaşındayım dedi kendi kendine tekrar doğrulurken. Daha fazla böyle devam etmemeliyim. Telefon hala çalıyordu. Ayağa kalkıp oturma odasına doğru sendeledi. Yoksa bu sabah dersi mi vardı? Yaşını tam tamına göstererek çenesinin göğsüne düşmesini zar zor engellerken öğrencilerin önünde durmakta olduğunu hayal etti. Dili şiş ve paslı gibiydi. Konuşmaya dair herhangi bir şey yapacak halde değildi. Telefona eriştiğinde birden o günün cumartesi olduğunu fark etti. Ruh hali birdenbire iyileşti. Johansson diyerek telefonu açtı. Sesi beklenmedik şekilde net çıkmıştı. Hiç açmasaydın bari dedi Tina Lund. Johansson gözlerini yuvarladı ve bir koltuğa oturdu. Saat kaç? 6:30. Bugün cumartesi. Biliyorum, sen iyi misin? Sesin pek iyi gelmiyor. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Beni sabahın köründe ne demeye desek arıyorsun? Lund kıkırdadı. Seni Tayholt'a benimle gelmeye ikna ederim diye umuyordum. Enstitüye mi? Tanrı aşkına Tina ne diye? Birlikte kahvaltı ederiz diye düşündüm. Eğlenceli olur. Kare birkaç günlüğüne Trondheim'da ve seni görmekten keyif alacağını biliyorum. Durakladı. Ayrıca bir konu hakkında fikir danışmak istiyorum. Ne? Telefonda olmaz. Geliyor musun gelmiyor musun? Tamam, bana bir saat ver dedi Johansson. Derin derin esnedi sonra çenesini kırmamak için durdu. Aslında 2 saat. Gelirken laboratuvara uğrarım. Belki solucanlarla ilgili bir şey çıkmıştır. Öyle umalım. Garip değil mi? Önceleri telaş eden bendim ama şimdi tersine döndü. Tamam, rahat rahat hazırlan ama çok gecikme. Hizmetinizdeyim diye homurdandı Johansson. Sersemlemiş halde duşa girdi. Yarım saat sonra kendini daha canlı hissediyordu. Dışarıda Kirkegata caddesinde hava güneşliydi ama incin top oynuyordu. Son kar birikintileri erimişti ve Johansson arabayı Gloshaugen kampüsüne doğru sürerken ıslıkla Vivaldi'den bir parçayı çalıyordu. Üniversitenin hafta sonu kapalı olması gerekirdi ama kimsenin kurallara aldırdığı yoktu. Hafta sonu elektronik postalarına bakmak ve rahatsız edilmeden çalışmak için en iyi zamandı. Johansson muhaberat odasına gidip kendi posta kutusunun altını üstüne getirdi ve kutudan kalın bir zarf çıkardı. Zarf Kiel'den gönderilmişti ve Johansson zarfta Lund'un çaresizce beklediği laboratuvar sonuçlarının olduğuna neredeyse emindi. Zarfı açmadan koltuğunun altına sıkıştırıp arabasına döndü ve Tayholt'a doğru yolculuğuna devam etti. Deniz Teknolojileri Enstitüsü ya da bilinen kısa ismiyle Marintek'in NTNU, Sintef ve Statoil Araştırma Merkezi ile yakın bağları vardı. Simülasyon tanklarının ve dalga tünellerinin yanı sıra dünyanın en büyük yapay okyanus araştırma havuzuna da ev sahipliği yapıyor, bilim insanlarına oranlı modeller üzerinde yapay dalga ve rüzgarlarla deney yapma imkanı sağlıyordu. Norveç sahanlığı bu 80 metre uzunluğunda ve 10 metre derinliğindeki havuzda test edilmiş, yüzen üretim tesisleriyle doluydu. İki dalga makinesi dehşet verici şekilde güçlü görünen minyatür akıntı ve fırtınalar yaratıyordu. Johansson Lund'un havuzu kıta yamacına kurmayı planladı. Su altı birimini test etmek için kullanacağına emindi. Kadını aynen beklediği gibi havuzun kenarında bazı bilim insanlarıyla konuşurken buldu. Görüntüde komik bir taraf vardı. Dalgıçlar oyuncak platformların etrafında zigzaklar çiziyor. Bu arada da minyatür tankerler kayıkların içindeki laboratuvar personelinin yanından geçiyordu. Bir oyuncak dükkanı ile sandal partisi arası bir görüntü vardı ama çok ciddi bir amaçla. Açık deniz endüstrisi herhangi bir yeni yapı kurmak için Marintek'in onayını almalıydı. Lund onu fark ederek sohbetini kesti ve ona doğru geldi ki bu tüm havuz boyunca her zamanki hızıyla yürümesi demekti. ''Neden bir kayığa binmiyorsun?'' diye sordu Johansson. ''Bu bir köy göleti değil biliyorsun. Her şeyin koordine edilmesi gerekiyor. Deli danalar gibi havuzdan geçerse yüzlerce petrol işçisi bir dalgayla boğulur.'' Adamın yanağından öptük. ''Kaşındırıyorsun.'' ''Sakalı olan tüm erkekler kaşındırır.'' dedi Johansson. ''Şanslısın ki kare sakallı değil. Yoksa benim yerime onu seçtiğin için bir bahanen kalmazdı. Ne üzerine çalışıyordunuz? Denizaltı sorunu mu?''
''Yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Havuz ancak 1000 metreye kadarki derinliklerin koşullarıyla ilgili gerçekçi bir simülasyon yapmamıza olanak sağlayabiliyor.''
''Daha derine inmenize gerek yok.''
''Teorik olarak gerek yok. Ama yine de bilgisayarda senaryoların üzerinden geçmek istiyoruz. Bazen bilgisayar tahminleri havuzdaki sonuçlarla uyuşmuyor. O yüzden uyumu yakalayana kadar parametreleri ayarlıyoruz.''
''Shell 2000 metre derinlikte bir birim kurmaya bakıyor. Dünkü gazetelerde vardı. Rakibiniz çıktı.''
''Biliyorum. Marintek onlar için de araştırma yapıyor. Onların işi daha zor. Haydi gidip kahvaltı edelim.''
Koridora çıktıklarında Johansson, ''Neden hala bir swap kullanmadığınızı anlamıyorum.'' dedi. ''Yüzen bir platform üzerinde çalışmak ve onu esnek akslarla bağlamak daha kolay değil mi?''
Lund başını salladı. ''Çok riskli. Yüzen yapıların da demir atması gerekir.''
''Biliyorum.''
''Ve her an sürüklenebilirler.''
''Ama sahanlık onlarla dolu.''
''Öyle ama daha sığ olduğu yerlerde, daha derin sularda dalgalar ve akıntılar farklıdır. Üstelik mesele birimleri demirlemek değil, yüksekliği arttıkça sabitliği azalır. En son istediğimiz şey bir çevre felaketi. Üstelik sahanlığın öte tarafındaki bir platformun üzerinde kim çalışmak ister ki? En cesurları bile korkudan altına yapar. Bu taraftan.''
Birkaç merdiven çıktılar. ''Kahvaltıya gittiğimizi sanıyordum.'' dedi Johansson şaşırarak.
''Gidiyoruz ama önce sana göstermek istediğim bir şey var.''
Lund bir kapıyı açtı ve okyanus havuzunun hemen üstündeki bir odaya girdiler. Geniş camlı pencereler aşağıdaki gün ışığıyla parlayan düzgün bahçelere ve Trondheim fiyorduna doğru yayılan üçgen çatılı evlere bakıyordu. Bir masaya doğru yürüyüp iki plastik sandalye çekti ve geniş ekranlı dizüstü bilgisayarı açtı. Program yüklenirken parmakları sabırsızca tempo tutuyordu. Ekran garip bir şekilde tanıdık gelen fotoğraflarla doldu. Kenarlarında karanlığa karışan süt beyazı bir lekeyi gösteriyorlardı. Johansson bir anda neye baktığını anladı.
''Vektordan gelen görüntü.'' dedi. ''Yamaçta gördüğümüz şey bu.''
''Beni endişelendiren şey.'' diye onayladı Lund.
''Ne olduğunu bulabildin mi?''
''Hayır ama sana ne olmadığını söyleyeyim. Deniz anası değil ve kesinlikle bir sürü de değil. Görüntüyü sayısız farklı filtreden geçirdik ama elde ettiğimiz en iyi sonuç bu.'' İlk fotoğrafı büyüttü. ''Bu şey Victor'un projektörlerine yakalanmıştı. Bir parçasını gördük ama yapay aydınlatma olmadan nasıl görüneceğini değil.''
''Aydınlatma olmadan hiçbir şey göremezdiniz. Fazlasıyla derindi.''
''Tahmin edemiyor musun?''
''Tabii eğer bu şey kendinden ışık yaymıyorsa ki bu durumda...''
Sesi kısıldı.
Lund kendinden pek memnun görünüyordu. Parmakları klavye üzerine dans etti ve fotoğraf yine değişti. Bu sefer sağ üst köşeden bir bölüme bakıyorlardı. Görüntünün kenarında parlak leke karanlığa karışıyordu ve bıraktığı zayıf işaretler görülebiliyordu. Bu farklı bir çeşit ışıktı. Soluk çizgilerle yol yol olmuş koyu mavi bir parıltı. Işık saçan bir obje aydınlatıldığında doğal parlaması görünmez. Victor'un projektörleri o kadar güçlüydü ki her şeyi aydınlatıyordu. Sadece o kadar da parlak olmadıkları fotoğrafın en uç köşesi hariç.
Ama orada kesinlikle bir şey var. Bu bence ışıldayan bir yaratıkla karşı karşıya olduğumuzu kanıtlıyor. Hem de epey büyük bir tanesiyle. Birçok derin deniz yaratığı ışık saçabilirdi. Işıltıları bakterilerle ortak yaşarlıklarının bir sonuncuydu. Okyanus yüzeyindeki bazı organizmalar da ışık yayabilirdi. Örneğin alkler ve mürekkep balıklarının küçük türlerinden bazıları. Ama gerçek ışık denizi gün ışığının ulaşamadığı, karanlığın başladığı yerdeydi. Johansson ekrana baktı. Belli belirsiz, çoğu insanın gözünden kaçabilecek, zar zor görünen bir mavilik vardı. Yine de robot yüksek çözünürlüklü fotoğraf kalitesiyle biliniyordu. Belki Lund haklıydı. Sakalını kaşıdı. Sence ne kadar büyük? O kadar çabuk kayboldu ki söylemesi zor. Ama kısacık sürede ışığın kenarına dek yüzmüş olmalı. Öte yandan şuraya bakarsan hala görüntünün çerçevesini neredeyse kaplıyor. Ve bu demek ki...
Ekranda görebildiğimiz parçası 10-12 metrekare kadar.
Aynen. Bir parçası. Durakladı. Fotoğrafın köşesindeki ışığa bakarsak sadece küçük bir parçasını gördüklerim. Johansson'un aklına başka bir açıklama geldi.
Planktonik organizmalar olabilir dedi. Bir çeşit mikroorganizmalar, birçok tür ışıldar.
Bu şekilleri nasıl açıklayacaksın?
Soluk çizgileri mi? Rastlantı. Zihin bize onların bir hayvanın deseni olduğunu çağrıştırıyor. Bir zamanlar Mars'taki kanalların da bilinçli olduğunu düşünürdük.
Plankton olmadığına eminim.
Ne olduğunu söyleyebilmek için yeterince net göremiyoruz.
Ama görebiliriz. Şuna bir bak.
Lund bir sonraki görüntüyü açtı. Sütümsü leke karanlığın içine daha da çekilmişti. Bir saniyeden daha az süreyle görünmüştü. Işıldamanın soluk alanı ikinci ve üçüncü karede hala görünebiliyordu. Ama çizgiler kaymış gibiydi. Dördüncü kareden itibaren her şey yok olmuştu.
Işıldamayı bıraktı dedi Johansson, şaşkına dönmüştü. Bazı kalamar türleri biyolojik ışıldamayla iletişim kurabilirlerdi ve kendilerini tehlikede hissettiklerinde ışığı kapatıp karanlıkta kaybolmaları sıra dışı bir durum değildi. Ama bu yaratık bilinen herhangi bir kalamar türünden daha büyüktü.
Çıkarılacak sonuç belliydi ama Johansson tereddüt ediyordu. O yaratığın Norveç kıta yamacında işi yoktu. Arkit Teutis dedi.
Dev kalamar diye onayladı Lund. İnsanı meraklandırıyor değil mi? Böylesi bir şeyin bu sularda ilk defa görülmesi olurdu.
Herhangi bir yerde ilk defa görülmesi demek daha doğru olur.
Bu tam olarak doğru değildi. Arkiteotis hikayeleri uzun yıllarca denizci masalı diye göz ardı edilmişti. Sonra bazı devasa cesetler karaya vurmuştu ki bunlar dev kalamarın varlığını kanıtlar gibiydi. Veya kanıtlayabilirdi. Tabii sıradan kalamar derisi çürürken bile hemen hemen her ebada çekiştirilebilecek kadar şaşırtıcı derecede esnek olmasaydı. Ardından Yeni Zelanda açıklarında çalışan bilim insanlarından bir ekip henüz yetişkinliğe ulaşmamış örnekler ele geçirmişlerdi. Bunların genetik profilleri kuşkuya yer bırakmaksızın 18 aydan kısa sürede her biri 1 ton çeken 20 metrelik kalamarlara dönüşeceklerini gösteriyordu. Ancak hiç kimse böylesine devasa bir yaratık görmemişti. Arkiteutis okyanusun derinliklerinde yaşıyordu ve ışıldama özelliğine sahip olduğuna inanmak için hiçbir sebep yoktu.
Johansson'un kaşları çatıldı. Hayır.
Ne demek hayır?
Karşımızdaki onca kanıtı bir düşün. İlk olarak dev kalamar için yanlış yer.
Pekala, Lund elini şöyle bir salladı. Ama nerede yaşadıklarını bilmiyoruz. Haklarında hiçbir şey bilmiyoruz.
Yine de kesinlikle buraya ait değiller.
Solucanlar da öyle.
Sessizleştiler. Tamam, farz edelim ki haklısın dedi Johansson sonunda. Arkiteotisler utangaç yaratıklardır. Şimdiye kadar birilerine saldırdıkları görülmedi. Ne diye endişeleniyorsun ki?
Onları görenler böyle demiyor.
Tanrı aşkına Tina, zavallı bir tekneyi alabora etmiş olabilirler. Ama petrol endüstrisi için bir tehlike oluşturduklarını düşünüyor olamazsın.
Lund ekranı kapadı. Peki, bana ne getirdin? Test sonuçları geldi mi?
Johansson elindeki zarfı ona doğru salladı ve açtı. Zarfın içinde sıkış tıkış yazılarla dolu tuğla gibi belgeler vardı.
Tanrım diye haykırdı kadın.
Merak etme, bir özeti vardır. İşte burada.
Bırak da göreyim.
Bir saniye. Kağıda bir göz attı. Lund ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Sonra odada volta atmaya başladı. Johnson kaşlarını çatıp belge tomarını karıştırdı.
İlginç.
Çıkar baklayı.
Solucanların halkalı solucan olduğunu söylüyorlar. Bu taksonomik rapor değil ama Hesio Kayeka Metanicola ile benzerlikleri ima ediyor. Ağızlarının büyüklüğü karşısında şaşırmışlar. Bir de... Detaylar.
İşte burada. Ağızlarını muayene etmişler. Kazmak veya oymak için güçlü çene yapıları.
Bunu zaten biliyoruz, dedi Lund sabırsızlıkla.
Hepsi bu değil. Bundan sonra izotop oranı, kütle spektrometresi ve elektron mikroskobu taraması geliyor. Arkadaşımız 1090 parçanın altında.
Bunu çevirmeye zahmet edecek misin?
Düşündüğümüz gibi bu solucanlar metanotrofik, metanı parçalayan bakteriler ile ortak yaşar. Nasıl açıklayacağımdan emin değilim. Görüyorsun ya, izotopa bağımlı. İzotopun ne olduğunu biliyorsun değil mi?
Bu kimyasal elementin aynı numaraya ama farklı atomik kütleye sahip atomları.
10 üzerinden 10. Şimdi karbonu ele alalım. Atomik kütlesi hep aynı değildir. Karbon 12 veya karbon 13 gibi izotopları vardır. İçinde daha hafif bir karbon formu barındıran bir şey yediysen, yani daha hafif karbon izotopu olan, senin izotopik oranın da düşer, anlıyor musun?
Evet.
Şimdi metanı ele alalım. Metanın içinde çok hafif karbon izotopu barındırır. Böylece solucanlar daha hafif formdan beslenen bakterilerle ortak yaşadığında bakteri de solucan da hafifler. Bizim solucanlar epey hafifler.
Siz biyologlar pek antikasınız. Bunu anlamak için bir solucana neler yapıyorsunuz?
En tatsız işlemlerden biri. Onu kurutup toz haline getirip sonra ölçüyoruz. Şimdi elektron mikroskobu taramasına gelirsek. DNA'yı boyadılar tabii çok özenle.
Lund ona doğru atılarak belgeleri çekiştirdi. Derse ihtiyacım yok. Tek bilmek istediğim sondaj yapmak için güvenli olup olmadığı.
Bir şey söylemek için.
Johansson özeti kaptı ve son satırları yeniden okudu.
Büyüleyici.
Ne var?
İçleri dışları bakteri kaplı. Endosimbiyotik ve ektosimbiyotik bakteriler. Görünen o ki senin solucanlar otobüs dolusu bakteri taşıyorlarmış. Dipnot. Endosimbiyoz iç ortak yaşarlık. Ektosimbiyoz dış ortak yaşarlık.
Peki bu ne anlama geliyor?
Bildiklerimize bir şey eklemiyor. Solucan gaz hidratları üzerinde yaşıyor ve içi dışı bakteri kaynıyor. Yani avlanmıyor veya zemini kazmıyor. Sadece orada şişko göbeğinin üzerine yatıp buzun üzerinde tembellik ediyor. Ancak yine de delmek ve kazmak için muazzam büyüklükte çenelerle donanmış. Üstelik yamaçtaki solucanlar tembel ve şişkodan başka her şeye benziyordu. Derim ki belirgin biçimde çeviklerdi.
İkisi de bir süre konuşmadı. Sonunda Lund, orada aşağıda ne yapıyorlar Zigur diye sordu.
Johansson omuz silkti. Bilmiyorum. Belki gerçekten de ta Orta Kambriyen döneminden sürüne sürüne gelip bugün beliriverdiler. Neyin peşinde olduklarına dair ise en ufak bir fikrim bile yok.
Düşünmek için durdu.
Bunun önemli olup olmadığından da emin değilim. Demek istediğim, yapabilecekleri en kötü şey ne olabilir ki? Her yerde kımıl kımıl kaynayacaklar tabii ama bir boru hattını çiğnemeleri biraz zor.
O zaman ne çiğniyorlar?
Johansson özete baktı. Bize yardım edebilecek bir yer daha var dedi ve eğer edemezlerse artık işimiz bir vahiyin gelmesine kalıyor.
İşlerin oraya varmamasını tercih ederim.
Birkaç örnek yollayacağım. Johansson esnedi. En ideali ne olurdu biliyor musun? Düzgün bir inceleme yapmak için kendi araştırma araçlarını bölgeye göndermeleri. Her koşulda sabırlı olman gerekiyor. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden eğer mümkünse kahvaltı istiyorum. Üstelik kareye biraz öğüt vermem gerekiyor.
Lund gülümsedi ama ifadesine bakılırsa tatmin olmamıştı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 79.